Herkese selam. İçimizden geçen yazın bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz. Beş gittiniz diyorum. Evet, bu kaydı seçimden hemen sonraki gün yapıyorum. Aslında dün yapacaktım ama ben de herkes kadar naçizane seçim sarhoşu diyebilir miyim kendime bilmiyorum. Sarhoşluk ne demek seçim sarhoşluğu ondan da pek emin değilim. Ama iyi oldu abi. Yani biraz geç kalınmış oldu. Ama üzünde ne diyoruz? Zararın neresinden dönersen de kârdır. Yani öyle bakacağız. Geç de olsa. Geç de olsa sonunda dön dünya. Aa, Kayan'ın böyle bir şarkısı vardı ya. Neydi ya? Gücenme, gülmüyorsam sevinmez miyim dönüşüne? Çatlak dudaklarım unutmuş da ondan. Vay be Kayhan. Bu genco tayfa bilmez ama Kayhan diye de bir gerçekliğimiz vardı. Yani şimdi müthiş bir adam mıydı? Hayır. Ama böyle kayda değer birkaç şarkısı var. Yok değil yani. Hakkında yemeyelim yani. Bu arada geçen gün şunu da düşündüm. 90'ların pop müziği gerçekten çok iyiydi be abi. Vallahi öyle yani. Az buz değil yani bayağı. Çok güzel işler var yani. Hakkını yememek lazım. Her neyse ben yani konuyu çok uzatmak değil amacım. Derdim şey yani bu seçim falanları. Şu motosiklet bir geçsin. Duyuyor musun? Ah be abi. Ya çok acayip bir şey oldu gerçekten. Ben de herkes kadar izledim, takip ettim. Ya bu şu çok iyi oldu. Yurt dışında yaşayanların oy kullanmaması gördüğünüz üzere nelere sebep oluyor, ne kadar iyi. Umarım bu muhalefet eline geçirdiği gücü doğru kullanır. Alman hükümetini falan ikna eder, nasıl eder onu bilmiyorum. Ama bu hükümet nasıl abi kapalı kapılar ardında bir sürü anlaşma yapıyorsa onlar da yapabilir. Bence abi zaten zırvalıktı. Şu yurt dışında yaşayanlar lütfen gelip memlekette oy kullanmasınlar. Yani gidip orada oy kullanmıyor adam. Geliyor oradan buraya burada oy kullanıyor. He, aynı zamanda manipülasyona çok açık. Yani bunların nüfusu belli mi değil mi? Nerede kullanıyorlar? Bunları kim taşıyor? Nasıl taşıyor? Nasıl getiriyor? Kim sayıyor? Abi orada hakikaten ciddi bir garabet var. Umarım o garabetten de bir an önce dönülür. Yani tabii sizin gibi ben de çok şaşırdım. Adıyaman'a özellikle çok şaşırdım. Adıyaman, Çorum, Kütahya falan baya hani Bursa falan hadi neyse zaten niye abi hala AKP'de falan gibiyken Adıyaman falan baya şok etkisi yarattı. Çorum, dediğim gibi Kütahya, Balıkesir hakeza, Manisa. Yani şimdi bunu bir siyasi uzman gibi şöyle mi okumalıyız, böyle mi okumalıyız onu bir şey diyemem ama yani memleketin içinden geçtiler. Bu da fizik kuralıdır. Bir etki tepki meselesi. Burada yıllardır eleştirdiğimiz şey iktidarın kendisi değil, doğru düzgün bir muhalefet olmaması. Umarım muhalefet buradan bu konuyu hayırlı bir şekilde çevirebilir. Evet yani çok ilginç yani. Çok ilginç şeyler yaşandı abi. Yani bugün aslında kafamda böyle çok net şeyler yok. Bazı aldığım notlar üzerinden konuşmak istiyorum. Yani notlar derken diyeceksiniz ki hayırdır abi ne notları? Podcast notları. Bazen konuşacağım konuları not alıyorum. Mesela ilk başta sürekli objektifin arkasında olma durumuyla ilgili bir şey not almışım. Yani hatırladığım kadarıyla bu konuda şöyle bir şey düşündüm. Yıllar evvel bir röportajında Coşkun Aral, bu bizim meşhur fotoğrafçımız. Yani beni dinleyen gencolar ve bilmeyenler varsa Coşkun Aral 90'lı yıllarda falan dünyanın en önemli savaş muhabirlerinden bir tanesiydi. Hani hatta YouTube kanalında bir şeyler de yapıyor galiba, anlatıyor falan Coşkun Aral. Coşkun Aral mühim bir adam. Yani dünyada birçok iç savaşta, orada burada, özellikle Afrika'dakinde, bu Doğu olaylarında falan, yani Orta Doğu ve devamındaki olaylar, Doğu deyince yani yakın Doğu değil yani. Çok önemli işleri var. Bunu niye anlatıyorum? Bir gün Adam ma dediler ki bir röportajında, ya bu Afrika'da millet palalarla birbirini doğradığı bu Husiler'le Tutsiler olayında buna diyorlar ki yani sen nasıl dayanıyorsun yani buna, ya da nasıl dayandın orada? O da diyor ki ya ben objektifin arkasındaydım yani. Foto muhabiri. Objektifin arkasında olmanın etkisinden bahsediyor. Yani bizdeki bu, ben bunu güncelde nereye bağlıyorum? Bunu niye anlattım? Yani şu anda herkes her olayı, her şeyi videoya çekme peşinde ya, günümüzde bu teknolojinin geldiği yerle beraber. Şimdi burada bana Oğuz Aral'ı hatırlatıyor. Yani hemen ön tarafında millet palalarla birbirini kesiyor ama sen hiçbir şey yokmuş gibi deklanşöre basıyorsun. Niye? Çünkü vizörden bakıyorsun yani. Objektifin arkasındasın. Yani bu çok acayip bir kafa. Yani ondan bir şekilde normal bir insanın çıplak gözle gördüğü şey kadar etkilenmiyorsun demek oluyor bu. Etkilenmiyorsun yani. Bu da şuna geliyor. Ben de bunu şöyle düşündüm. Ya şu an günümüzde herkes her şeyi kaydediyor ya. Herkes her şeyi kaydediyor. Sürekli herkesin elinde telefon ve bir şeyler kaydediliyor. Bu da bana yani Coşkun Aral'ın yaşattığı kafayı hatırlatıyor. Yani bu kadar atıyorum şiddetin dip yaptığı, yolsuzluğun dip yaptığı, namussuzluğun dip yaptığı bir dönemde yani belki bunun da etkisi vardır. Çünkü bunu gören, buna şahit olan, bunu izleyen insanların %90'ı, yani artık insanların %90'ı objektifin arkasından bakıyor yani. Her şey objektifin arkasından bakıldığı için o duyarsızlık acaba oradan da birbirini bağlıyor mu? Yani biraz öyle de düşünebiliriz yani. Yani çok acayip. Bu tarihe not düşsün lütfen. Objektifin arkasında olma durumu değişik bir durum yani. Bunu siz de düşünün diye salık veriyorum. Sonra geliyorum, Aziz Nesin Edebiyatın Fikret Kızıloku diye bir not almışım. Ya gerçekten geçen gün Aziz Nesin'le ilgili şeyler düşünüyordum. Niyeyse aklıma Aziz Nesin geldi. Yani Edebiyatın Fikret Kızıloku diyebilir miyiz? Evet, bu da Fikret Kızılok kimdir nedir onu bilmek gerekiyor. Umarım beni dinleyen niş takipçilerim Fikret Kızılok'u tanıyorlardır ve biliyorlardır. Aziz Nesin'in nereye denk geldiğini daha iyi anlayacaklardır. Mesela Aziz Nesin abi ismi kendi kariyerinin önüne geçmiş bir adam. Normalde Aziz Nesin bir yazar yani. Ama yani sorsan kim Aziz Nesin'in yazarlığıyla ilgili bir şey biliyor? Ya da Aziz Nesin konuşulan şeyler Aziz Nesin'in yazarlığı değildir. Daha çok Aziz Nesin'in siyasi kişiliği, siyasi manevraları, işte durduğu yer falan konuşulur. Ama herif müthiş bir yazardır. Adamı Aziz Nesin yapan odur zaten ama bazen öyle oluyor demek ki hayatta. Adamın öyle bir adı var ki kendi kariyerinin bile önüne geçiyor yani. Aziz Nesin ne iş yapıyor diye yoldan geçen birine sorsan mutlaka bilir. Ne iş yapıyor? Allahsız falan der yani. Komünist der, bilmem ne der. Ama temelde yani gazeteci diyebilir. Ama temelde herif çok acayip bir yazardır. Yani bilmiyorum, hani okumayan varsa da Aziz Nesin okumalarını salık veriyorum. Çünkü adama çok fazla iş üreten bir adam. Diyorlar ki işte sen bunları nasıl yazıyorsun, bu kadar çok şeyi nasıl ürettin falan. O da ben 8'de daktilomun başına oturup 5'te kalkıyorum her gün diyor. Yani bunu bir memur gibi yapıyor. Bu bir başarı. Ama tabii sanat üretmenin bir saati, zamanı ve biçimi var mıdır? Ona bir şey denemez yani. Tabii ki çalışmak önemli. Ben de biraz üşengeç bir adamım. Ama günün sonunda ürettiğin şeylere bakılır yani. O çalışma temposu, çalışma alışkanlığı başka şeyler. Hele sıfırdan bir şey yapıyorsan bambaşka bir kafa. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Yani Aziz Nesin'le ilgili aklıma gelen detaylardan bahsedeyim. Yani mesela adamın soyadının Nesin olmasının sebebi, daha önce bunu söylemiş miydim bilmiyorum. Şey yani herkes kan, can, savaş, barış gibi şeyler yaparken Nesin diyor herif. Çok felsefi ve bilgece bir yerden bakarak söylüyor yani. Oradan çok kıymetli. Bir de şeyini çok severim onun. Ya herifin belki de yani hiç adını bilmiyorsunuz ama ona ait olan o kadar çok şey var ki Türk sinemasında da var. Özellikle Toros canavarından bahsedeceğim şimdi. Ama tamamından değil, tamamından bahsetmeyeceğim. Sadece Toros canavarının girişinden bahsedeceğim. İşte Toros canavarı bir tiyatro oyunu. Toros canavarının nasıl Toros canavarı olduğunu, nasıl dönüştüğünü anlatıyor. Başlangıcı şöyle. Bir tane vatandaş herhangi bir konuda sebebi önemli değil yani sebebi orada da yazmıyor. Bir şikayette bulunmak istiyor karakola. Karakolun kapısına kadar gidiyor tam içeri girecek vazgeçiyor. Aman diyor ya. Tam geri dönüp giderken karakolun kapısındaki bekçi diyor ki hop kardeş hayırdır diyor ya buna sesleniyor. Bu da dönüp diyor ki ya diyor ben diyor işte bir şikayette bulunacaktım ama vazgeçtim diyor. Bekçi diyor ki dur bakalım biz vazgeçtik mi diyor. Abi adamı içeri bir alıyorlar. Adamdan Toros canavarı yaratıyorlar. Yani o normal düz vatandaşın canavara dönüşme hikayesi böyle başlıyor. Bence gayet iyi bir başlangıç. Sonra ya ben bunu okumadan önce böyle lise dönemlerinde burada benim Metin diye bir arkadaşım var abi. Bir gün Metin geldi. Ben de Ferhat'la beraber oturuyordum. Dedi ki beyler dedi çok canım sıkkın falan. Ne oldu ya falan. Size bir aslında bu anlatılacak bir şey değil. Ama anlatmam gerekiyor galiba falan. Allah Allah abi ne oldu ya falan. Abi derken hani abi değil öyle bir ilişkimiz yok ama Metin yani. Ne oldu birader falan. Aynı hikaye. Aynı hikaye. Ya dedi karakolda beni dövdüler. Allah Allah oğlum seni karakolda niye dövsünler? İşte bir tane evrak götürecektim. Karakola bu esnaf yani. Karakola bir evrak teslim etmeye gidiyor. Kapıdan içeri geçerken kapıdaki bekçiye selam vermiyor. Kapıdaki bekçiye, nöbetçiye mi diyeyim artık yani şey ilçe karakolunun. Kapıdaki bekçi de hayırdır diyor ya selam sabah vermeden gece. Hadi evrak verecektim diyor. Biz diyor eşek başı mıyız lan diyor burada diyor bir şey demeden geçiyorsun. Abi öyleydi böyleydi bu da cevap verince bunu bir ele alıyorlar karakolda. Ponçik ediyorlar. Bayağı bildiğin ponçik. Sonra tabii olay büyüyünce biz bir de bunu bize anlatıyor. O kadar ciddi anlatıyor ki gülmememiz de gerekiyor. Çünkü acayip komik yani. Metin'i tabii tanımıyorsunuz. Tipini falan görseniz formatı. Çok komik bir şey. Yani insanın bir evrak vermek için karakola giderken yani Aziz Nesin'in yazdığı hikayenin gerçeği gibi bir şey yani. Ama sağ olsunlar canavara dönüştürememişler. Metin'i ponçik etmişler ama öyle çok da yani dağa çıkacak kadar şey olmamış yani dövememişler ya da o kadar. Şimdi kendisi esnaf dedim pastane sahibiydi. Bize bunları anlattı falan. E tabii şimdi bize inanalım mı buna inanmayalım mı oğlum ne saçma bir hikaye mi ya falan derken bir minibüs polis geldi abi şeye. Özür dilemeye geldiler. Dertleri de Metin şikayetçi olmasın. Şimdi o döven polislerden ve bekçiden şikayetçi olmasın diye. İşte Metin'in abisi var Nurettin abi falan onlardan özür dilemeye geldiler. O zaman gerçekliğini anladık yani. Ya Metin de kardeşim yani o kadar model bir herif ki. Yani başara da bilir. Yani ben askerde de bu askerlik anılarımda anlattığımda şey diyordum. Hani diyorlar ya askerde dayak var mı yok mu? Kardeşim dayak her yerde var. Burada mevzu dayağı hak edip hak etmemekle ilgili bir şey yani. Senin o durumda nasıl davrandığınla ilgili bir şey yani. Yoksa karakola gitmişsin bir tane evrak verip çıkacaksın yani. Günün sonunda orası bir devlet dairesi yani. Ya sen orada dayak yemeyi başarıyorsan o da bir beceri. Ya tabii büyük konuşmamak lazım. Hani senin de tersine gelebilir. Hakikaten orada bir şeyleri tahammül edemeyebilirsin. Bazı şeylere kabul ediyorum ama yine de dayak yemenin böyle bir sebep de böyle konularda bir başarı, bir beceri olduğunu düşünüyorum yani. Metin şimdi şöyle de bir adam. Madem konusu açıldı biraz Metin'den bahsedeyim. Metin bir gün bana bu da bir lise dönemi hikayeleri. Metin de ya bu arada Metin Hataylı. Tamam mı? Bunlar tabii künefeciler yani teknik olarak. Hataylılar zaten ya fidancı olur. Daha çok Samandağ tarafı diyeyim ya. Fidancıdırlar ya da tırcıdırlar ya da künefecidirler. bir üçleme şeyi vardır. Ortalama yani. Tabii ki mimarı, mühendisi de var, sanatçısı da var ama genelde tırcılar tırcı değilse fidancıdır, fidancı değilse tatlıcıdır gibi de bir denklem de var. Bunu yani orayı bilenler daha iyi anlayacaklardır. Yani full genellemiyorum ama böyle bir algı vardır. Neyse, Metin'le tabii biz çok samimi olduk ama biz samimi olduğumuzda biz liseye gidiyorduk. Lise dönemiydi. Metin ilkokul mezunuydu. Abi biz liseyi bitirdik, üniversiteye gittik. Metin biz lisedeyken ortaokulu dışarıdan okudu, liseyi dışarıdan okudu ve Konya'da felsefe okudu abi, üniversiteye girdi herif. Yani bu arada bu gerçekten kayda değer bir başarı. Yani Metin evet orada dayak yemiş olabilir fakat bir yandan da böyle bir meziyetleri de var Metin'in yani. Kişisel gelişim uzmanı oldu, hızlı okuma kursları falan. Metin hakikaten model. Bir gün bana bu şeyi anlatıyor. Mersin'de bir işi mi varmış, bir yere gitmiş. O zaman da Mersin'in genel evleri meşhur. Ama tabii bu genel ev hikayesi değil. Bu tabii genel eve gitmiş. Bunu şey bir hikaye olarak düşünmeyin. O tabii bu 25-30 sene önceki mevzu yani. Bu dışarı çıkıyor. O genel evin nerede olduğunu da ben bilmiyorum. Eski otogarın oralarda olduğu söyleniyordu. O dönemde meşhur olduğu söyleniyordu. Neyse öyleymiş yani. Aa, Mersin genel evi meşhurdur abi falan gibi. Neyse bu çıkmış abi genel evden. Oradaki detay önemli değil. Çıktım birader diyor. Baktım yolda insanlar diyor sokakta. Toplanmışlar diyor. Bir şey yapıyorlar diyor. Ne yapıyorlar abi dedim. Ya dedi ben de yaklaştım dedi. Şey yapıyorlar dedim. Bul karayı al parayı diye bir oyun varmış dedi. Ne dedim, evet var. Bul karayı al parayı oynuyorlarmış. Ben de dedi izlemeye başladım. Sen bunu nasıl anlatıyor bana? Ya başıma bir şey geldi hiç sorma ya falan gibi anlatıyor. Yani başına gelen çok büyük bir talihsizliği anlatıyormuş gibi anlatıyor. İşte Mersin'e gittim de oraya uğradım da oradan çıktım. Sokakta böyle böyle bir şey oldu. Ne oldu? Bul karayı al parayı yapıyorlardı. Lan ben de dedi yandan izliyorum. Bir bildim, iki bildim, üç bildim, dört bildim. Allah Allah dedim. Biraz para koydum, kazandım. Biraz daha koydum, kazandım. Biraz daha sonra bütün parayı koydum. Dedim. Abi ondan sonra dedi polis geldi. Nasıl polis geldi la dedim. Ya dedi işte polis geliyor dedi. Bağırmaya başladı. Herkes kaçışmaya başladı. Ben de kaçtım gittim dedi. Neredeyse yakalanıyorduk diyor bana. Lan oğlum dedim seni dolandırmışlar ya. Böyle durdu bir. Nasıl dolandırmışlar? Ya dedim Metin. Oğlum tezgaha gelmişsin işte. Sen peki dedim polis gördün mü oğlum etrafta? Yo dedi. Dedim. Durdu böyle. Ha siktir diyor ya adam. Dolandırıldığından haberi yok yani. Yani Metin hakikaten nevi şahsına münhasır. Bir gün bu İstanbul'a geldi. Dedi ki aradı. Bu nasıl söyleyeyim? Kişisel gelişimlerde böyle broveler falan var. Hani askerde de vardır ya brove alırsın. Hani atıcılık brevesi yaptığın şeyin üst level'ları yani. Daha sonraki hayatında işine yarayacak. Bir tane profesör mü ne gelmiş. Taksim tarla başına bir otelde eğitim verecekmiş. Abi bu da İstanbul'a gelince tabii ki arkadaşımız ya. Tabii ki biraz benim yanımda biraz Ferhat'ın yanında ayrı ayrı kalacak. Neyse ben bunu aldım. Gittim Taksim tarla başında oteli buldum. Gidip geleceği, otel nasıl gidip geleceğini gösterdim. Metincim dedim işte burası burası falan filan okey okey. İşte atıyorum 2-3 gün Ferhat'ta kalacak, 2-3 gün bende kalacak gibi de Ferhat bizim buradaki çocukluk arkadaşlarımızla da Metin'i bölüştük yani. Neyse bir gün o gün Metin benim evime geldi. O gün müydü neydi? Abi tesadüf o ya. Ya isim vermiyorum ben bu programda falan ama bunu isim versem iyi olur. O gün de tesadüf eseri abi Olgun abi bizim evde. Olgun Şimşek'ten bahsediyorum. Biz hep böyle tiyatrocu ortamı olduğumuz için adam da çok meşhur adam ancak bizim yanımızda rahat ediyor. Olgun abi, Olgun abi yani şimdi. Neticede işte biz de o zaman FIFA oynuyoruz. Evde Atari diyorum işte yani konsol oyunu şu bu. Çok da eğleniyoruz. Tesadüf o ya Metin de var. Metin'in denk geldi yani Olgun abiye. Neyse oturuyoruz falan. Metin abiyle Olgun abi de yan yana. Metin'le Olgun abi de yan yana oturuyorlar. Şimdi Metin sürekli Olgun abiye bakıyor. Ben de karşılarında oturuyorum. Allah'ım diyorum içimden ya. Metin umarım bir sıkıntı çıkarmaz diyorum yani Olgun abi. Olgun abi de her gün gelen bir adam değil. Biz de şimdi 40 yılda gelen bir adam, çok saygı duyuyoruz. Olgun abiye hakikaten büyük saygı duyuyor. Hala da çok severim ya. Saygı duyduğumuzda bir adam. Metin baktı baktı baktı. Döndü adama dedi ki. Olgun Şimşek diyor bunu. Ben dedi seni nereden tanıyacağım dedi ya. Ya Allah Allah. Adamın bizim yanımızda olma sebebi bu. Yani şimdi Olgun Şimşek istediği her yerde takılabilecekken gelmiş tiyatro, genç tiyatrocu tayfanın yanında takılıyor. Önce bir cevap vermek istemedi. Olgun abi çok rahatsız oldu ama adam yan yana oturuyorlar koltukta. Kulağına söylüyor yani neredeyse o mesafe. Şimdi böyle durdu Olgun abi, ben seni nereden tanıyacağım deyince, ya dedi ben dedi oyuncuyum dedi. Tamam da nerede oyuncusun dedi Metin. Şu adam durdu böyle. Söylemek zorunda kaldı. O zaman da ne o beyaz gelincik mi? Ne sikko bir iş var. Adana'da çekilen. Zaten yani bizim tanışıklığımızın sebebi de orada oynayan bir arkadaşımız var. O bağlantı aynı dizide. Ya dedi beyaz gelincik dedi. Tam hatırlamıyorum galiba o. Ya beyaz gelincik diye bir dizide oynuyorum falan filan anlattı anlattı anlattı. Metin böyle baktı baktı. Yok dedi ya hatırlayamadım dedi. Hayda adamla taşak geçiyormuş gibi yani herif. Hani bilerek yapsan bu kadar yaparsın. Neyse adam önüne döndü. Biz de önümüze döndük. 3 dakika sonra döndü dedi ki Olgun abiye. Hatırladım dedi ya seni. Doğru dedi sen dedi oyuncusun ben seni oradan hatırlıyorum dedi. Hemen gittim içeri Ferhat'ı aradım. Dedim ki Ferhat gel dedim Metin'i al benden dedim. Burada dedim sıkıntı çıkacak. 15 dakika sonra Ferhat geldi çaktırmadan. Ya Metin'cim bir daha dedi, gel dedi ya benim eve gidelim dedi. Sana dedi ne anlatacağım falan filan götürdü yani Metin'i. Lan Metin ya. Neyse konuyu hani laf götü açtı gibi bir yere gitti. Metin böyle bir arkadaşımız. Yani bu karakol hikayesinden yola çıktık. Ben de bunu daha önce anlattım mı? Anlatmışımdır ama bir daha anlatayım. Bir yaz buraya bir taş ucuna yanıma Deniz Alıntemiz geldi, tamam mı? Alıntemiz geldi, yanında da bir arkadaşı var. Neyse ben bunları aldım geldim takıldık bir gece. Sabah dedi ki Alıntemiz. Aa abi dedi benim cüzdan yok. Oğlum ne diyorsun? Vallahi dedi birader cüzdan yok. Aa falan. Oraya bak, buraya bak, şuraya bak. Abi yok cüzdan. Şey yani kimlik yok yani cüzdan yok. Oraya mı gittik, buraya mı oturduk? Her yere baktık yok. Hava 55 derece. Öğlen sıcağında. En son dedim ki çare yok. Dedim ki şu karakolun önüne dur dedim. Sen karakolun orada dur dedim. Ben dedim bir de karakola sorayım. Olur dedim hani biri getirmiş karakola bırakmıştır. Hiç değilse kimliği kurtarırız falan. Cüzdanlama modumuz yok. Aynı az önceki hikaye. İndim arabadan. Siz dedim hiç gelmenize gerek yok. Ben kendim giderim. Kapıda bir tane böyle kapkara kısa boylu bir tane tip duruyor. Böyle. Elinde de böyle MP5 var yani. Normal polis kıyafetli. Elinde böyle tüfek. Yani bazen bekçi diyorum hani. Onlar bekçi değil. O zaman bekçilik yeni bir şey. Yani nöbetçi diyeyim yani. Kapıda bir tane nöbetçi polis var. Yarı gölgede duruyor böyle ayakta. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ya dedim ki böyle böyle böyle böyle bir şey anlatıyorum dedim. Kimlik mimlik. Ha dedi birader dedi onun için içeri bakacaksın falan. Derken adamın bir baktım abi herifin sol kulağında küpe var. Ama nasıl bir küpe biliyor musun? Böyle Slayer küpesi gibi böyle koca bir küpe. Böyle ataş yani bildiğimiz kağıt ataş olur ya böyle metal. Ataş var herifin kulağında ama tam kulak memesinin üstünde böyle yukarı doğru duruyor. Gözlerime inanamadım. Şimdi hani küpe diye taktığı şeyin ataş gibi çok iddialı bir şey olmasına mı şaşırayım? Bunu takanın bir polis memuru olduğuna mı şaşırayım? Kulağımda onunla karakolun önünde nöbet tuttuğuna mı şaşırayım? Böyle baka kaldım. Bir şey de demedim. Tamam dedim girdim içeri. Orada bir karakol işte dedim böyle böyle şuradaki kutuya bak dediler kardeşim işte kutuya koyuyoruz öyle gelen şeyleri. Şık şık şık şık şık baktım yok bizimki yok. Neyse dedim tamam işte arada bir uğra gelirse bakar iyi falan filan. Çıktım o dışarıdaki polis memuruna da yani eyvallah dedim. Ya, tamam dedi görüşürüz tam döndüm gideceğim. Abi ben de işgüzarım ya dayanamadım yani çatlarım yoksa. Döndüm buna dedim ki polis memuruna. Ya dedim sana bir şey soracağım. Sor tabii falan dedi. Gerçekten dedim, küpe mi takıyorsun ya sen dedim. Elini böyle bir, ne küpesi ya dedi. E dedim, sol kolundaki küpe. Elini bir attı abi. Bir çekti böyle, bildiğin düz ataş yani kulağından çıkardı. Orospu çocukları sürekli bana böyle şaka yapıyorlar falan. Devre arkadaşları şaka yapmış. Adamın kulağına takmışlar küpeyi. Yani ataşı, herifin haberi yok. Ulan tesadüf, ben gelmesem oraya kaymakam gelebilir. Atıyorum bir mülki amir gelebilir. Ya yaptıkları şakaya bak ya. Of, çok gülmüştüm ya. Çok sağ ol birader. İyi ki söyledin bana bunu falan dedim. Tamam kardeşim dedim ya. Tamam eyvallah yani. Hani o mesleki hayvan şakasına giriyor. Ha, evet ha dostlar. Bakalım. Evet. Ya şimdi metinden biraz bahsettim. Yüksel Bütün'ü bilahare size bahsedeceğim. Bir 90'lar diye not almışım. 90'ları ayrı bölüm yapmam gerekiyor. Hakikaten 90'lar acayip yıllardı. Yani şimdi içinde yaşarken bilemiyorsun ama şimdi dışarıdan bakınca, aa, o gerçek geçiş döneminin aslında 90'lar olduğu. O dünyanın en kötü 10 yılı, en çirkin 10 yılı diyorlar ya. Yani 80 ile 90 arası. Ama sonra 90 ile 2000 arası inanılmaz yıllar yani. Bu arada bu her şeye yansıyor yani. Müzik, yani sanat, atıyorum o özel televizyonlar, özel radyolar. Ya çok acayip kafalardı abi. Ben de bunu çok acayip biçimde yaşadım. Onu tam göbeğinde büyüdük. 90'lara denk geliyor çünkü. Çocukluğumuz, ilk gençliğimiz falan çok acayipti. Ama ondan bilahare 90'lar diye bir bölüm yapayım diyorum. Ve 90'ların böyle müziklerini falanlarını filanlarını da çalmalı. 90'lar partisi yapalım. Yani dediğim gibi konuyu başa saracak olursam, yani umarım bu seçim galibiyeti rehavete düşürmez insanları. Umudumuzu kaybettiğimiz bir noktada derin bir nefes gibi geldi. İyi oldu. Yani hepinizi çok öpüyorum.